Ayrım 9, sayfa 88. Havala, Murat Ağırel. Gemilerin hikayesi böyle. Dönelim Türk Escobar Nejat Daş'ın anlatıldığı iddianameye. Örgüt yönetici ve üyelerine verdiği talimatlarla uyuşturucu madde ticareti suçundan elde ettiği geliri aile şirketi CHS Grup firması bünyesinde aklayan Daş, CHS Grup firmasının alt kuruluşu olan Şehnaz Döviz Bürosu'nun çalışanlarınca oluşturulan BOS Grup adlı sohbet grubunda da elde edilen paraların aklanmasına yönelik işlemleri takip etti. İddianamede suç gelirinin trafiğine ilişkin şu tespite yer verildi. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden Nejat Daş'ın özellikle öncül suç gelirlerinin Türkiye'ye kurye yolcular ve kurye tır şoförleri tarafından getirilmesinde tam inisiyatif yetkisine sahip olduğu, anılan para trafiğini yönettiği, internet uygulamaları üzerinden kurulan grupla örgüt üyelerine talimat verdiği ve üyeler arasında bilgi alışverişini sağladığı anlaşılmıştır. Nejat Daş ifadesinde Çetin Gören ile Almanya'da ticaret yapmak için Recep isimli bir kişi aracılığıyla tanıştıklarını, bir süre sonra da İstanbul'da buluştuklarını anlattı. Türkiye'de ticaret yapacağını kaydeden Gören ile Çağatay Döviz ünvanlı iş yerini aldıklarını belirten Daş, sabıkası nedeniyle iş yerinin kaydını kardeşi Handan Kaymaz adına yaptıklarını ifade etti. Bir süre sonra iş yeri ruhsatını devrettiğini, ortaklık için koyduğu 150 bin doları kendisine iade eden Gören ile ticari ilişkisine nokta koyduğunu aktaran Daş, ancak Gören'in kendisine yönlendirdiği kişilerle Boomerang isimli şirketi kurduklarını bildirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 94 zanlıdan 74'ü gözaltına alındı. Çok sayıda lüks ev ve araç ile şüphelere ait banka hesaplarına el konuldu. Dipnot, Tanju Özkaya, Serdar Açıl, Muhammed Boztepe, bataklık operasyonu iddianamesi kabul edildi. AA, 05.07.2021. Zanlılardan biri soruşturma sürecinde hayatını kaybetmişti. Kısaca anlatıp sonucunu yazayım. Bataklık operasyonu adı verilen dava Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Haklarında dava açılan 73 kişinin toplam 1482'şer yıl hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim 2021 tarihinde başlandı. Bütün sanıklar beraat talep etti. Duruşmalar devam etti. 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ve uyuşturucu ticareti suçlarından açılan davada önce 7 Nisan 2022 günü 16 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Daha sonra 6 Eylül 2022 tarihindeki duruşmada ise tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olduğu belirtilen davada tutuklu kalmadı. 15 Haziran 2023 tarihindeki duruşmada da mahkeme tüm sanıkların gayrimenkuller dışındaki bütün mal varlıkları üzerindeki tedbir ve el koyma kararlarını kaldırdı. Anlayacağınız böylesine ağır suçlamaların olduğu davanın içi boşaltıldı, sanıkları kurtarıldı, ne bir baron ortaya çıkarılabildi ne de bir ağ çökertildi. Oysa ki cevaplanması gereken çok fazla soru vardı. T24 yazarı Tolga Şar'dan örgütün iki liderinden birisi olan Çetin Gören'e Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranırken dönemin Elazığ valisi Oktay Çetin Kaldırım tarafından silah taşıma ruhsatı verildiğini yazmıştı. Şar'dan Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in 4 Mayıs 2020'deki ifadesinde Nejat Daş ile yaklaşık bir sene önce Zorlu Center'ın lobisinde tanışmıştık. Tanışmamıza vesile olan şahıslar Ankara'dan tanıdığım Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi ve Mamak Belediye Başkanlığı hukuk işlerinden sorumlu Sadık Karayel, Çağlayan Adliyesi'nde halen terör savcısı olarak görev yapan Onur Ekinci ve eski Erzincan valisi, şu an merkez valisi olan Süleyman Kahraman'dı dediğini aktarmıştı. Ali Canoğlu da 15 Ekim 2021 tarihinde Deutsche Welle Türkçe'de bir iddiayı dile getirmişti. O iddiaya göre Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire üyesi Hamit Kocabey 14 Ekim 2021'de istifa etmişti. Buna göre Hamit Kocabey'in avukat oğlu Nizamettin Kocabey, bataklık operasyonu kapsamında aranan bir kişiyi kurtarmak için Ankara Adliyesi'ndeki hakime baskı yaptı. İddiaya göre bunun için yüklü miktarda para almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği bataklık operasyonu yargıda kavga çıkarmıştı. Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman konuyu yukarılara taşıdı. Hamit Kocabey'e yakın isimler ise yakalama kararı olan zanlının para koparmak için şüpheli yapıldığını iddia ediyordu. Bu zanlı takipsizlik kararıyla kurtuldu. Hamit Kocabey istifa etti. Yüksel Kocaman ise tenzili rütbe ile Yargıtay'a atandı. İddialarla ilgili bir soruşturma yok. En başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Neden Süleyman Soylu'nun bizzat çıkıp kendisinin açıkladığı bir operasyonun içi boşaltıldı? Sayın Bakan Süleyman Soylu'ya da sormak istedim. Konuştuk. Röportaj yapmak istediğimi belirttim. Beni bağışlayın cevabını verdi. Halbuki ne kadar çok anlatacak şeyi var. Yine bir adliye, yine uyuşturucu kaçakçılığı. Neyse gelin biz bataklıktan çıkıp adliyelerde yaşanan olaylara geri dönelim. Diyarbakır Adliyesi Türkiye'nin en iyi korunan binaları arasında. Fakat Van'daki olayın aynısı Diyarbakır'da da yaşandı. Adli emanetten 328 kilogram eroin, 55 kilogram esrar, 97 kilogram Hint keneviri ile 11.715 kaptagon hapının çalınmasını soruşturan savcı güvenlik skandalını ortaya çıkardı. Dipnot, Felat Bozarslan, Diyarbakır Adliyesi'nden yarım ton uyuşturucu çaldılar. Hürriyet 02.10.2013. Soruşturmada temizlik şirketi şefinin kardeşi olan Mücahit O adlı kişinin adliye binasında taşeron şirket adına kaçak olarak 4 ay çalıştırıldığı, nezarethaneler, güvenlik kamerası odası, özel yetkili hakim ve savcı katlarında adliye personeli gibi rahatlıkla gezdiği ve hırsızlığın bu kişi tarafından yapıldığı belirtildi. İddianamede adli emanette muhafaza altındaki uyuşturucunun eksik olduğunun görevlerce fark edilmesiyle her şeyin başladığı aktarıldı. Cumhuriyet Savcısı soruşturmasında Türkiye'nin en iyi korunan binalarından biri olan ve çok sayıda önemli davanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi'ndeki güvenlik açığını da ortaya çıkarmış oldu. Yaşananları gelin anlatayım. İddianamede şüpheliler Mehmet O ve Mücahit O'nun kardeş oldukları, Burhan O'nun ise amca çocuğu olduğu belirtildi. Savcı Mehmet O'nun adliyede temizlik şefi olduğunu ve hakim, savcı ve diğer odaların temizliği için elemanları istediği gibi görevlendirdiğini vurgularken, Mehmet O'nun olay öncesi Silvan ilçesinde yaşayan kardeşini şirkete haber vermeksizin adliyede temizlik görevlisi gibi bir süre çalıştırdığını belirtti. Mehmet O'nun kardeşi Mücahit O'yu adli emanet deposu ve kamera güvenlik odası dahil birçok yere temizlikçiymiş gibi görevlendirdiği, bu şekilde şüphelinin kendisine adliyede temizlik görevlisi olarak tanıttığı vurgulandı. Şüphelilerin terörle mücadele kanunu 10. madde ile görevli mahkemelerin adli emanet deposundaki uyuşturucuyu çalmak için öncelikle güvenlik kameralarının kör noktalarını tespit ettikleri belirtildi. İddianamede Mehmet O'nun kamera açılarını ve kör noktayı tespit etmek için kamera güvenlik odasına girdiği, çöp bidonlarını izleme bahanesiyle kör noktaları tespit ettiği belirtildi. Netflix'e dizi yapsanız olur değil mi? Daha devamı da var üstelik. İddianamede şüphelilerin emanet eşya deposunun üst kısmından geçen havalandırma borularından sürtünerek depoya girdikleri, uyuşturucu maddelerin çalındığının ise yapılan sayımda tespit edildiği belirtildi. 12 mahkeme dosyasına ait uyuşturucu maddenin çalındığı belirtilen iddianamede olayın fark edilmesi üzerine şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendiği ancak uyuşturucunun bulunamadığı belirtildi. Ortalıktan kaybolan uyuşturucu öyle az bir miktar da değil. Yapılan sayımda adli emanetten 328 kilogram eroin, 55 kilogram esrar, 97 kilogram Hint keneviri ile 11.715 kaptagon hapının kaybolduğu belirlendi. Savcının talebi üzerine kaçak olarak çalışan Mücahit O ile kuzeni Burhan O tutuklanırken temizlik şirketi şefi Mehmet O ise kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet O ile tutuklu sadıkların kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşyaları çalmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanıklardan Mücahit O, savcılık ve mahkeme aşamasında susma hakkını kullanarak ifade vermedi. İfadesi alınan ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet O ise, "Mücahit benim kardeşimdir. Kendisi bizim şirketin personeli değil. Burhan O ameliyat olunca Mücahit'i çalışması için adliyeye çağırdım. 10-15 gün burada temizlik işine baktı. Bazı temizlik işçileri gelmediği zaman da Mücahit'i çağırıyordum. Mücahit adliyede dört katın temizliğine de bakmıştı," dedi. Dosyada şüpheli olarak gözaltına alındıktan sonra hakkında takipsizlik kararı verilen temizlik işçisi H.O. ise ifadesinde şunları söyledi. "Nezarethane katına temizliğe giderken Mücahit ile karşılaştık. Elinde poşetler vardı. Ne olduğunu sorunca ekmek kırıntılarını toplamaya geldiğini söyledi. Mücahit'le polis noktasından geçerek idare mahkemesi binasından çıktık. Arka tarafa yürüyüp tutuklu giriş kapısına geldik. Buradan olayın olduğu zemin kata girdik. Biz askerlerin attığı çöpleri toplarken Mücahit yanımızda bulunuyordu ama çöp toplamıyordu. Nezarethanelere girdiğimizde orada bekledi. 15-20 dakika sonra döndüğümüzde elinde yarıya kadar dolu siyah çöp poşeti gördüm. Ne olduğunu sorduğumda ekmek kırıntısı olduğunu söyledi. Çöp poşeti içinde un veya şeker varmış gibi görünüyordu. Sonra nezarethaneden tutuklu giriş kapısına doğru yürüdük." Dosyada ifadeleri alınan diğer temizlikçiler de Mücahit O'yu adliyede sık sık gördüklerini belirterek temizlik odasından çok sayıda çöp poşeti aldı. Asansörde telefonunun batarya ve sim kartını çıkardı. "Bu durumdan dolayı şüphelendik. Sürekli adliyede önlük giyerek çalışıyordu," dedi. İfadesi alınan adliyenin temizlik işlerini yapan taşeron şirketin yetkilisi İsmail Ö, Mücahit O'nun şirket personeli olmadığını belirterek kendileri tarafından asla görevlendirilmediğini söyledi. Soruşturma kapsamında adliyenin güvenlik kamerası odasında çalışan tüm polislerin de ifadesine başvuruldu. Hırsızlık olayına ilişkin tanık olarak dinlenen polis memurlarından Y.T., "Ben güvenlik kamerası odasında görev yapıyorum. Fotoğrafı gösterilen Mücahit O'yu temizlikçi olarak tanıyorum. 2012 yılı Mayıs ve Ağustos ayına kadar Mücahit O'ya defalarca temizlik yaptırdım. Bu kişi 5-6 kez kamera odasında temizlik yaptı. Temizliğe bazen iş elbisesiyle bazen sivil geliyordu," dedi. Diyarbakır Adliyesi Adli Emanet Yazı İşleri Müdürü TK ise, "Giriş kapılarında kamera var ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. 2011 yılında adli emanette bir havalandırma boşluğu vardı. Kapatılması için resmi dilekçe yazdım. Ancak bir çalışma yapılmadı. Mücahit O bazen depoya geliyordu. En çok çalışan kişi de oydu. Mücahit ve diğer işçiler uyuşturucunun olduğu yeri biliyordu," dedi. Burhan O ve Mücahit O sanık olarak yargılanırken olay sonrası kaçan temizlik şefi Mehmet O hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Yargılama sonucunda Burhan O ve Mücahit O 18'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılırken aynı dosyada yargılanan ve firarda bulunan adliye temizlik işlerini yapan taşeron şirketin temizlik şefi Mehmet O'nun dosyasının ayrılmasına karar verildi. FETÖ'cü savcının yarım ton uyuşturucu kaçırdığı iddiası. Bu Diyarbakır Adliyesi'de yaşanan tek bir olay değil, daha beteri de var. Gelin 12 yıl öncesine gidelim. Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin hakkında 2012 yılının Ekim ayında adliye binasından yarım ton uyuşturucu çalınması olayıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yapılan bir şikayet üzerine Adalet Bakanlığı'nca izin verilmesinin ardından dosya incelenmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dipnot, adliye binasına kaybolan uyuşturucu için başsavcıya soruşturma açıldı. Cumhuriyet 17.08.2015. Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi Adli Emanet Deposu'ndan 328 kilosu eroin olmak üzere yarım ton uyuşturucu madde çalınması olayıyla ilgili olarak dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin hakkında inceleme izni verdi. Yapılan şikayet üzerine İlker Çetin hakkında inceleme izni veren Adalet Bakanlığı, şikayet dilekçesi ve dosyayı incelemek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. HSYK'dan iddialarınıza dair yeterli delil bulunamamıştır yanıtı geldi. Savcı hakkında işlem bile yapılmadı. Daha sonra gün geldi dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Yarım ton uyuşturucuya ne olduğu da belirsiz bir şekilde tarihin tozlu sayfalarının arasında yerini aldı. Bu uyuşturucular PKK'ya mı satıldı, parası FETÖ'ye mi geçti bilinmiyor. Fakat ortada nasıl kirli bir düzen olduğunu göstermesi açısından gayet güzel bir örnek olarak gözlerimizin önünde duruyor. Fırın içinde uyuşturucu. Memlekette ilginç uyuşturucu hikayeleri o kadar çok ki, gerçekten dizi yapımcıları alıp iddianameleri okusalar, arka sokaklar gibi yıllarca anlatacak absürt hikayeler bulabilirler. Onlardan bir tanesini anlatayım. Narkotik ekipleri İstanbul Esenyurt'taki denetim noktasında durdurdukları bir tırı narkotik köpeği de kullanarak aradı. Aramada Dorse'deki ekmek fırınına gizlenmiş 112 kilo 500 gram eroin bulundu. Dipnot, Esenyurt'ta tırda gizlenen 112,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. AA 04.01.2023. Bakın, 1 kilo değil, 10 kilo değil, tam 112 kilo. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak 3'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Memlekette uyuşturucu kaçakçılığı bununla biter mi? Bitmez. Breki yakalıyor, bam, bir haftada salıyor. Gelin, bir operasyon hikayesi daha anlatayım. Biri Lübnanlı, diğeri de Suriyeli. Birinin adı Said Kaseb, diğerinin adı Osama El-Şehade. Konu ise uyuşturucu veya uyuşturucu madde ithal etme. Aslında hikaye, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Lübnan Limanı'ndan Ambardı Gümrük Müdürlüğü Kumport Limanı'na indirilen ABC Shipping firmasından gönderilen bir konteynerden şüphelenilmesiyle başlıyor. Narkotik dedektör köpeği Breaker'in tepkisiyle konteyner özel alana alınıyor. Lübnan'dan gelen konteynerin alıcısının Technosteel firması, şirket sahibinin Said Kasem ve şirket çalışanının ise Osama El-Şehade olduğu tespit ediliyor. Firma yetkilileri konteyner başına çağrılıyor ve fırınların görünmeyen bölgesindeki alanlara ulaşmak için fırın parçaları ayrılıyor. Boşluklara saklanmış vaziyette küçük şeffaf poşetler içerisinde L, yani Lexus markasının logosu şeklinde ibareleri bulunan haplar olduğu görülüyor. Yapılan analizlerde hapların amfetamin olduğu anlaşılıyor. 3 adet sanayi tipi fırın içerisine gizlenmiş vaziyette ele geçirilen toplamda 2091 kilogram 12 milyon 336 bin 900 adet hapın değerinin yaklaşık 700 milyon lira olduğu belirlenmiş. Uyuşturucu haplar yakalandığında firma çalışanı Osman El-Şehade gözaltına alınmış. Firma sahibi Said Kasem ise Almanya Düsseldorf'a gitmek üzereyken havaalanında gözaltına alınıyor. Başlıyorlar anlatmaya. Lübnan'dan uyuşturucu dolu konteyneri gönderen kişi Türk firmasının sahibi Said Kasem'in akrabası Zakarya Kasem adlı kişiymiş. Daha önce de yine bu şekilde bir konteyner gelmiş ve Dubai'ye transit yapılmış. Konteyner Türkiye'ye gelmeden önce Osama el-Şehade Lübnan'a gitmiş ve malları görmüş. Gümrük işlemlerinin tamamı ile de bu kişi ilgileniyormuş. Sorgu sırasında Sait Kasem ve Osama el-Şehade birbirini suçlamış durmuş. İkisi de suçlamaları kabul etmemiş ve uyuşturucunun kendileriyle ilgili olmadığını beyan etmiş. Ancak aynı zamanda Dubai'de de yer açmak için çalışmalar yapmışlar. Sait Kasem yurt dışına çıkma gerekçesini ise tesadüf olarak nitelendirmiş ve iş ziyareti olarak beyan etmiş. Uçak biletini kredi kartında limit olmadığı için Lübnan'dan uyuşturucuyu gönderen akrabası Zakarya almış. Bu arada tesadüfe bakın ki Zakarya Kasem de Türkiye'de oturma iznine sahip ve vatandaşlık almak için ev arıyormuş. Sait Kasem ve Osama el-Şehade ikisi de Türk vatandaşı. Sait Kasem'in aynı zamanda kendine ait iş yerleri var. Osama el-Şehade ise öğrenci olarak gelmiş ve burada kalmış. Savcı Oya İşler gibi iddianameyi işlemiş. Tüm ayrıntılar delilleriyle mevcut. Mahkeme görülmüş ve Zakarya Kasem hakkında yakalama kararı çıkmış. Sait Kasem ve Osama el-Şehade 15 yıl 10 ay hapis cezası almışlar. Bittiğini düşünüyorsanız ancak yanılıyorsunuz. Sanıklar verilen kararı itiraz etmiş. İtiraz neticesinde dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne yani BAM'a gönderilince olanlar olmuş. Hukukçular ve yargılananlar BAM'a gönderilen dosyaların ne kadar sürede kayıttan heyet önüne geldiğini, heyetin dosyayı ne kadar sürede incelediğini bilirler. Aylar sürer bu süreç. Ancak tesadüf bu ya. Bir hafta geçmeden BAM Ceza Dairesi tutuklu Osama el-Şehade'yi tahliye etmiş, dosya bozulmuş, tekrar mahkemeye iade edilmiş. Duruşma yeniden görüldükten sonra mahkeme, BAM'ın kararına direnme hakkı olmadığı için Osama el-Şehade hakkında beraat kararı vermiş. Firma sahibi Sait Kasem'in cezasını ise onaylamış. Dipnot Murat Ağrel, uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu? Cumhuriyet 09.01.2024. Düşünün, narkotik dedektör köpeği Breaky'nin tepkisiyle başlayan hikaye nerelere geldi? Bataklık operasyonunda da tutuklu sanık kalmamış, davanın içi boşaltılmıştı. Halbuki siz basit bir trafik cezasını ödemeyin, bakalım başınıza neler geliyor. 9. ayrımın sonu. Sayfa 97.